Evet, Turgay Çavuşoğlu'yla Sosyal Hizmet Tarihi'nden herkese selamlar. Bugün yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Almanya'daki Türk yetimlerinden bahsedeceğiz. Turgay'cığım, öncelikle nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Sedef, seni soralım. İyisin inşallah.
Evet, çok iyiyim ve çok heyecanlıyım hocam. Attığınız makaleleri önceden inceleme şansım oldu. İlk detayları öğreneceğim için çok şanslı hissediyorum kendimi ve çok da merak ediyorum. Slaytı arka plana yansıttım. Şöyle slayt modunu alıyorum ve sözü size bırakıyorum. Buyurun hocam.
Evet, değerli konuklar, slaytımızda da gördüğünüz gibi 15 Eylül 2022 diye kayıt atmışız. Ama değerli meslektaşımız Sedef Ünver bir Avrupa çalışması nedeniyle, yurt dışında olması nedeniyle ancak programımızı bugün çekme fırsatımız oldu. Onu da söyleyerek başlayalım. Her şeyden önce bu çalışma benim bir çalışmam değil. Almanya'da Türk yetimleri, Nazan Matutyan Hoca'nın çalışması. İki makale, ayrı makale yazdı. Gerçekten çok ilginç çalışmalardan birisi. Almanya'ya gönderilen Darül Eytam öğrencileriyle ilgili bir çalışma. Ve Türk Sosyal Hizmet tarihinde gerçekten Nazan Hoca detaylı bir çalışma yapmış. Yani makalesinin bir bölümünde de açık kapı bırakıyor. Belki üçüncüsü de yayınlanacak. Bununla ilgili İngilizce kitapları da var. Akademide da bunlar var. Yani daha ilgi duyan ve öğrenmek isteyen arkadaşlarımız okuyabilir. Biz de onun makalesinden yola çıkarak adım adım gidelim diyoruz. Hemen ilk slayta geçtiğimizde ilk önce Darül Eytamları ele almamız lazım. Biz Darül Eytamları anlattık aslında. Darül Eytamları anlattık ama ilk kısa bir bilgi not olarak verdiğimizde tekrar sosyal hizmet tarihine baktığımızda Mithat Paşa'nın İstihaneleri 1863'te başlıyor. İlk MİŞT'te kuruluyor. Darüşşafaka 1873'te, bugün asırlık bir çınar. Eğer izleyen ve bu sosyal hizmet tarihine ilgi duyan arkadaşlarımız varsa Darüşşafaka'ya da sosyal sorumluluk olarak yardımlarını, bağışlarını yapmasında yarar var. Yine bir diğer çınarımız Darülaceze 1895. O da daha çok şimdi yaşlılık alanına yöneldi. 1980'li yıllar sonrasında. 1903'te yine Darülhayri Âli demiştik. İstanbul sokak çocuklarıyla ilgili bir çalışmaydı. Ceza yöntemlerinin çok ciddi şekilde kullanıldığı bir eğitim kurumuydu. Tabii o da daha sonra İttihat Terakki'nin iktidara gelmesi nedeniyle çok kısa zamanda eğitimini tamamlamadan kapanmıştı. Ama çocuklar özellikle o dönemin demir yollarında görev aldı. Darülhayri Âli'nin çocukları. Bugünkü konumuz Darüleytamlar diyoruz. Darüleytamlar'da bildiğiniz gibi 1914'te kuruldu. Daha sonra Himaye İtfal Cemiyeti 1917, ciddi şekilde anlattık. Bunu her zaman söylüyorum. Yani bizim Darül Eytamların kuruluşunda Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'nda şehit düşen askerlerin çocuklarına bakmak üzere kurulmuş bir kurumdu. Osmanlı İmparatorluğu 1900-1915 döneminde savaşlardaki toprak kaybı sonrasında çok fazla nüfus kaybı ve alan olarak kaybediyor. Gelen herkes de İstanbul'a geliyor. İstanbul'da da o dönemde birçok paşanın bile denize nazır yalılarını bu çocuklar için kullandığını biliyoruz. Evet, slaytımızı geçtiğimizde Darül Eytam'ın Arapça yer anlamına geliyor. Eytam da bildiğimiz gibi yetimhane anlamında, yetim evi veya yetimler evi anlamında kullanılıyor. Burada çok önemli olan şeylerden birisi 13 Kasım 1914'te Maarif Nazırı Şükrü Bey'in teklifi ve Enver Paşa'nın katkısıyla kurulan İttihat ve Terakki döneminde mütareke dönemi, milli mücadele dönemine kadar kurulan bir isim. Sedef, aslında bunu incelemedim ama uzun zamandır bu ara sepete topladığım şeylerden birisi İttihat ve Terakki. Belki ömrümüz yeterse gelecek sene bu konuyu alırsak, çünkü boşluk bırakmamak lazım. Sosyal hizmet tarihi ciddi bir iştir. Okumadan, öğrenmeden, incelemeden anlatmamak lazım. Ama İttihat Terakki ile ilgili bu ara bir süt damlaları çalışması yapıyorum. Süt damlaları çalışmasında gördüğüm, İttihat Terakki'nin çok güçlü bir şekilde ilk zamanlarda Himayet Vali'nin kuruluşunda yer aldığını, Atatürk döneminde ise milletvekilleri ağırlıklı bir çalışmanın yürütüldüğünü bir parantez içinde söyledim ve hemen konuma dönüyorum. Darüleytamlarda baktığımızda ana sınıfları, bunlar 4 yaşından küçükler, ikinci grupta 4-6 yaş grubu, iptidai sınıfları, okul dönemi yani 7-12 yaş grubu çocuklar, sanayi sınıfları ise 13-17 yaş grubu olarak kabul ediliyor. Darüleytamların kuruluşu. Hemen 3. slaytta kısa bir tarihçemiz var. 1914'te sayının, tabii bu İstanbul işgal altında ve İstanbul'un o zamanki şeyini hayal ettiğimizde boğazlar hep işgal edilmiş durumda. İşgal kuvvetlerince deniz dolu kruvazör, savaş gemileri, İstanbul perişan olma durumunda. Ama bunun yanı sıra da ne demiştik? 1900'lü yıllardan başlayarak 1915'e kadar çok fazla toprak ve insan kaybı. Bunların da yetim çocuklarına bakmak gerekiyor. Padişah da bunun bilincinde. Bu nedenle o sırada Darüleytamlar 1914'te kuruluyor ve dönemin siyasal gücü, biraz evvel söylediğimiz gibi İttihat Terakki güçlü bir şekilde çalışmıyor. Tek avantajı, Darüleytamlarda anlatmıştık, o sırada işgal kuvvetlerinin daha önce yurdu terk etmesi üzerine onlardan kalan eşyaları kullandık. Bunu niye söylüyorum? Çünkü yokluk içinde. Gerçekten çok büyük yokluklar çekiyoruz. Yerine göre bir şey alınamıyor. Ama bunun yanı sıra kurum bakımındaki tehlikelerden biri de 17 yaşını geçmiş askerlikten kaçan çocukların bile Darüleytam'da, tabii bu sayı çok az, buna rağmen barındıklarını görüyoruz. Bak, şeyde gördüğümüz gibi İstanbul'dan tut Bitlis'ine, Söğüt'üne, Bayburt'una kadar güçlü bir şekilde. Bunun da nedeni şöyle: Doğu Anadolu, özellikle Sivas ağırlıklıdır. Sivas'ta çok fazla Darüleytam açılmıştır. Çünkü Anadolu topraklarının işgali daha zor olacaktır diye Darüleytamlar orada toplanmış. Ama daha sonra da Anadolu'da bir takım sıkıntıların olduğunu görünce İstanbul ağırlıklı Darüleytamları görüyoruz. İlk başta 1917'de 85'e kadar sayı ulaşıyor. 69'da başlayan Darüleytam sayısı 85'e kadar çıkıyor. 20 bine yakın çocuk korunuyor. Bunun yanı sıra tabii 1917'de Himayetval Cemiyeti'nde misafirhanesi var. Bu misafirhanede de ciddi ciddi çocuklar bakılıyor ve özellikle evlat edinme, evlatlık şeklinde bir şey çalışıyor. Çünkü artık misafirhane o kadar doluyor ki bir an evvel çocukları boşaltmak için böyle bir yol izliyorlar. Evet. Daha sonra 1921 yılında Darül Eğitamlar'da bakılan çocuklar 3500'e kadar iniyor. Daha sonra da yatım mektepleri veya evlat verilme şeklinde himaye etvalde bu görevi üstlenerek bu sayı azaltılmaya çalışıyor. Bunun altında yine koskocaman yazıyorum, ekonomik yoksulluk. Yani ülkenin yaşadığı yoksulluk. Peki bundan sonra nereye geliyoruz? Hemen bir slayt değiştirdiğimizde ve Berlin'deki senin mavi pelerinli çocukların
Evet.
karşımıza çıkıyor. Sedef, dinleyicilerimizin de bu resme çok iyi bakması lazım. Ne diyoruz? 314 kişilik grup Nisan 1917 sonunda Sirkeci'den askeri bir trene bindirilir ve 10 günde Berlin'e ulaşır. Aynı mesafeyi 3 günde kat eden Balkan Sürat Katarı masraflı bulunmuş. Ne yazık ki. Bunlar Almanya'ya gittiğinde misafir ediliyor ve dikkat edersen resmin bana göre sağ tarafında Alman çocuklar onlara bakıyor.
Evet.
Onların giyiminde kepleri değişik ama gördüğün gibi ilk başta bir an evvel toplanan arkadaki kısmı da bizim Osmanlı askerleri çocukların yapılmasında. Bu şekilde barıştan kısa bir süre sonra temsilcilikler, büyükelçilikler huzuruna çıkıyor. Hepsine Avrupa'yı kesimli mavi pelerinler ve biraz fesi andıran mavi kepler giydirilmiş bu çocuklarımız. Ama tabii daha sonra kısımda da aklımıza gelecek değişik illerden toplanan çocuklar. Ve o zaman o kadar ciddi bir şekilde yoksunluk çekiyoruz ki bu çocukların bir an evvel oraya gönderilmesi. Tabii bununla ilgili siyasal boyutu da var. Almanya niye böyle bir şey yaptı diye tartışması çıkıyor. Sen de makaleleri okudun. Gördüğümüz şeylerden biri, dikkat edersen halen birçok ülkede uygulanır. Birçok askeri akademide değişik az gelişmiş ülkelerin çocukları burada eğitim alırlar ve o ülkeye olan hayranlıkları artsın yahut işbirliğini artsın diye. Bu tabii işin biraz politik yapısı. Bu nedenle en son kısmına baktığımızda ustalarının yanına gönderiliyor. Dönüş yolculuğu hariç tüm masrafları ticaret ve sanayi odaları ve ustaları tarafından karşılanacaktır diyor. Ama tabii Almanlar çok disiplinli bir millet çalışmalarında. İleride bu sorunları göreceğiz. Örneğin bu çocukların en fazla yoran şeylerden biri iş çamaşırlarının yeterince olmaması. Biz de bunlara maalesef gönderirken bir takım sıkıntıları önleyecek önlemleri almamışız. Bu bizim için bir deneyim. Belki şöyle bir şekilde göstereyim. Osmanlı'nın kızları diye bir şey var. Daha sonra çok ciddi şekilde yani Avrupa'ya gönderilen kızlarımızı, bunların başında da Doktor Safiye Ali vardır, ilk kadın doktorumuz. Baktığımızda ciddi bir örgütlenme yapılmış. Bu şeyde mavi pelerinli çocuklarımızda biraz aceleye getirilmiş bir çalışma. Tabii Osmanlı açısından bir şey söyleyeceksin
Evet
galiba.
hocam, aslında hani ilk deneme dediğiniz gibi farklı amaçlar da barındırabiliyor, üzerinde siyasi amaçlar. Bir de sanırım çocukların da çok bilgisi yok değil mi? Hani onlar
Hiç,
evet sadece
hiç.
bir kişinin makale
Onu
dokumunda.
bir iki örnekle vereceğim. Onu ben de aldım.
Evet, o benim çok
Hatta
dikkatimi
iki
çekti.
tane tornacı olan kardeş madene gönderiliyor.
Evet.
Çocuklar diyor, biz diyor bu eğitimi aldık. Niye madende çalışalım? Tabii onların raporlar kısmında bakalım yine rahatlıkla tartışalım. 200 çocuktan oluşan yeni bir grup, ilk grubun aksine Anadolu yetimhanelerinden toplanıyor. Maraş, Antep, Kilis, Ankara, Söğüt, Niğde, Edirne'den gelmişler. Bu çocukların kiminin yolculuğu 20 günü Anadolu Katarlarında, 10 günde Berlin treninde toplam bir ayı buluyor. Yani O nedenle nasıl olacağı, nasıl gönderileceği konusunda tartışmalar var. Hatta bu çocukların bazıları İstanbul'da yetimhanelerde kaldığında nasıl diyeyim, biraz daha şımarık bulunuyor. O nedenle nasıl yapılır, nasıl yapılmalı konusunda Osmanlı'da da tartışmalar çıkıyor. Evet, öbür sayfaya geldiğimizde buradaki en büyük şeylerden birisi dikkat edilirse DTV diye bir örgüt geçiyor. Alman Türk Derneği. Alman Türk Derneği'nde de baktığımızda Darülhitam nezaretiyle çok sayıda vilayetlerden yetimler toplanıyor. Bu şekilde geldikten sonra mesela nedense bu çocukların tavırları beğenilmiyor Almanya'da. Şımarık, kimi zaman uygunsuz bulunmuş, kimi hakkında detaylı bilgi olmadığını söylüyor Almanlar. Çünkü Almanlar nereye kimi yerleştirecek, kaç tane ustasının adı nedir, Berlin'e uzaklığı nedir? Çok ciddi bir çalışma yapıyor. Bizimkiler de bir an evvel çocukları gönderelim, hayatları kurtulsun. Önemli olan şeylerden biri Türk-Alman dostluğu biraz daha pekişsin, böyle bir çalışmayla geliyor. Bunun yanı sıra alt kısmında da dediğim gibi başta Türk dostu bir gazeteci var bu işin organizasyonunda. Nasıl yapabiliriz diye işte Alman Türk Derneği en iyi ailelerin oğul ve kızlarına ve en iyi zihinlere erişeceklerini umutluyor. Bir ideallerle çocukları almak zorun şeyini üstleniyorlar. Ama sonra baktığımızda bunların içinde Maarif Nezaret'in hazırladığı Ziraat Çırakları listesinde 2 yıl üst üste sınıflarını geçemeyen en başarılı Darülhitam talebeleri de vardı diye bir ibare geliyor son satırda baktığımızda. Onu da şöyle diyoruz, Darülhitamlar da bu seçimde yeterli hassasiyeti göstermedi diyoruz. Yani böyle bir çocuk gönderildiyse bu çocuk tabii çocuğu suçlama açısından söylemiyorum. Zihinsel yetilerinin ne derecede olduğu tartışılabilir. Tabii Almanların bu konudaki ciddiyeti şeyin de Darülhitam nezaretinde bizim yetersiz kalmaları diye bir düşünceye sahibim. Benim de düşüncem bu. Evet. Geçelim mi?
Evet.
Peki, çok ciddi bir rapor hazırlamışlar burada baktığımızda. Alman Ticaret ve Sanayi Odası ayrıntılı rapor hazırladı. Hangi şehirde, hangi alanlarda çırak ihtiyaçları nedir? Ustaların durumu nedir? Nerede de kalacak? Bunları ikinci bölümdeki Nazan Hoca'nın, Maksutyan'ın ikinci makalesinde karşımıza çıkacak. Ali ile Haydar'ın, İsmail ile Ali Haydar'ın durumu. Baktığımızda ne diyor? Osmanlı'nın çırakların seçiminde dikkatsiz, aldıkları eğitime bakmadan seçilmeleri, çocukların gönderildikleri alanda hiç bilgilerin olmaması, Alman ustaların ve odalarının şikayetine neden oluyor. Osmanlı konuya sayısal yaklaşmış, yetimleri ciddi bir incelemeden geçirmeden bir sınıflamaya abi yazılmış ama tabi tutulmadan sorunlara neden olmuştur. Yetimlerin %25'i 2 ay geçmeden geri gönderilmiştir. Kaçanlarla kaybolanlarla birlikte bu sayı %40'a ulaşmış. Şimdi tabii çocuklara bir eğitim verilmedi. İkinci bölümde göreceğiz ama bazıları da gönüllü. Mesela ne dedik? Ali ile İsmail'in hikayesinde anne bir an evvel yurt dışına gitsin, çocuklarım kurtulsun. Orada bir eğitim alınsın.
Dil
Bir,
öğrensinler.
evet, şimdi Almanlar standart kendilerine yaptığı neyse uygulamayı ben diyor bu çocukları 3 yıl bila bedel çalışacak diyor. Nedir? Ücretsiz demek bila bedel. Yani bir para ödemeden diyor. Bunların sıra maden çıraklarında çok büyük sıkıntılar oluyor. Ve bunun yanı sıra ustaları yatacak yer, yemek, iş kıyafetleri, iş çamaşırları hariç diyor. Ya benim sözleşmemde bu varsa diyor, ben iş çamaşırı almam çocuğa diyor. Ama çocuk ne diyor, madende çalışırken ben üşüyorum diyor, üstümdeki kıyafet yetersiz diyor. O nedenle hastalıklar artıyor. Daha sonra da vereceğiz onları tabii, 2-3 tane ölüm oluyor. Bu tabii doğaldır. Bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Ama dil bilmeyen çocukların şeyi zorlukları. Bizim de kurum bakımı döneminde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme'de yetiştirme çocuk yuvası ve çocuk yuvaları birbirine çok iyi tutan çocuklardan oluşurdu. Yani öyle bir birlik, beraberlik içinde olur. Kendi akran grupları ve hangi yuvada kalıyorsa onlarla bir sıkı bir kardeşlik bağları olurdu. Bu nedenle de buraya gidenler özellikle kendi aralarında şey yapmışlar, kaçak duruma düşenler zaman zaman Berlin'e gitmişler, orada yaşamışlar. Bir ileriki slayta geçelim, orada örneklerimiz karşımıza gelecek. Almanya'ya gitmeye gönüllü olan yetimlerin hayalleri çok daha somut olsa gerekti diyor. Darülhitam'daki kalabalık, izdiham, açlıktan kurtulmak, büyük Alman ülkesinin daha iyi koşullarını yaşamak, fabrika işçisi olacağı ve iyi bir maaşla çalışacağı hayal ediliyordu. Tabii bunu şimdi olayı dağıtmak istemiyorum. Bizim Almanya'ya giden işçiler grubumuzda 1960'lı yıllarda dikkat edersen çok ilginç olan diş muayeneleri, vücut sağlık şeyleri var mıydı diye. Son dönemlerini araştırmadım ama Almanya'da gördüğüm kadarıyla Türklerin bir araya gelmeleri, özellikle aynı mahalleleri kullanmaları, aynı şeyi Avusturya'da da gördüm. Gördüğüm şeylerden biri bir araya gelme. Yani Türklerin dayanışmasını getiriyor. Aynı şekilde burada da böyle bir şekilde bir şey var. Burada tabii Osmanlı yetkilileri bu konuda eti senin kemiği benim mantığıyla Alman-Türk Derneği'ne teslim edildiğini gösteriyor. Bazıları da ticaret odaları, mesela Mazhar ve Mustafa biraz evvel de söyledik. 2 yıllık deneyimlerine karşı madene gönderince buradan kaçıyor. Çocuk da haklı. Yani bunun yanı sıra altta öğrencileri teftişe giden Muhsinettin Adil Bey, çoğu çırağın görecekler de eğitim hakkında hakiki bir bilgiye sahip olmadıklarını, olmadan gelmelerinden yakınmıştı. Ve derneğin diyelim kısaltması yöneticileri gibi o da bilinçsiz yerleştirmeyi eleştirmişti. Yani Osmanlı kendi üstüne düşen şeyi yeterince yapmadı diyebiliriz. Hemfikir miyiz bu konuda?
Kesinlikle
Biraz
hocam.
daha ciddi olabilirdi. Çünkü Almanlar ciddi ciddi her şekilde verdi. Bunun yanı sıra ilk şikayetlerinden biri çocukların maaş ve boş zaman talep etmesiydi. Adamlar bunu kabul etmiyor haklı olarak. Bunun yanı sıra çocukların Almanlarla kaynaşsın diye aynı yatakhaneye konulmuş. Aynı yatakhaneye konunca bizimkiler biraz daha savaşçı bir ruha sahip galiba. Bunları Almanları kötüleme amacıyla söylemiyorum. Ama birlik, beraberlik ve bir de yurt dışındaki olmaları nedeniyle böyle bir birlikteliğe götürmüş. Mesela Zenci Mehmet Tevfik'in çok ciddi şekilde madenlerde tehdit ve kötü muameleyle örgütlü bir çalışma yaptığını, Almanları dövdüğünü görüyoruz. Bunun yanı sıra çocuklar itaatsiz ve asi davranması, kimi raporlarda sömürgeci bir bakış açısıyla Almanlar suçlanmış. Bizim çocukların düzenli çalışma, disiplin, itaat gibi temel iş etiği prensiplerini yetimlere öğretmelerini zaman alınacaktı diye geliyordu. Oryantalist ön yargılarla doğudan gelen yetimlerin medeni davranış kalıplarından ve çalışma disiplininden bir haber olduğu varsayılmıştı. Buradaki en şeylerden biri de bir şeyde mi baktığımızda tuvaletleri bile kullanma becerilerinde pisuvarları kullanamaması nedeniyle sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Özellikle biraz evvel elbise yetersizliğini gördüğümüzde tek işlerinin taş taşıma olduğunu, kıyafetlerin çok ince olduğunu, durmadan hastalıklarını ve en son satırda da hastalanan çocukların ölümlerini ortaya koymuş. Evet. Bunun yanı sıra en büyük şeylerden biri koyu renkli çorbaların neden yapıldığı, domuz etinden yapıldı mı diye bu şekilde. Bunun üzerine de Alman Türk Derneği şikayetlerini iletince biz de sizi gönderelim de askere alınsınlar diye tehdit etmişler. Yani çocuk ruhunu anlamama, çocuk psikolojisini, genç psikolojisini diyelim. Genellikle 17 yaş grubu olarak ele aldığımızda çocukları da etkilemiş. Bunun yanı sıra işte 8 kişi kısa bir süre çalıştıktan sonra Berlin'e gitmiş. Orada işte zührevi hastalıklarla sefahat alemi içinde ahlaki değerlerini yitirmiştir diye söyleniyor. Tabii bunların da o dönem Birinci Dünya Savaşı dönemi bu çocukların çok ciddi şekilde ele alınması ve o dönemde sosyal hizmet uzmanları, bugünkü koşullarda sosyal hizmet uzmanlarının olup vaka çalışmaları yapması lazımdı Almanya'da. Tabii Almanya'nın bugünkü koşullarını düşündüğümüzde çok ciddi bir sosyal hizmet uzmanı istihdamı oluyor. Ama o dönemde sadece konu ilgilenmiş, herkes birbirine top atmışlar. Bunun yanı sıra savaş Almanların ve Osmanlıların umduğu gibi ittifak devletlerinin zaferiyle sonuçlanmaması nedeniyle hem Almanya'nın hem Türkiye'nin yetimlere ne yapacağı konusunda bir sıkıntısı var. Karar veremiyorlar. Ancak 1919 ortalarında Osmanlı Uygurlarını geri götürecek Akdeniz ve Gülcemal vapurlarına askerler diplomatik görevler ve talebeler birlikte onların da binmelerine karar verilmiş. Şunu parantez içinde söyleyeyim. Eski Adapazarı Çocuk Esirgeme Kurumu başkanı, şu anda ismini hatırlayamadım. Çok değerli bir denizaltı eğitimi almış bir büyüğümüz vardı. Almanya'da eğitimle. Biz o dönemde özellikle zaten iki tane gemiyle Ruslara saldırmaları şey yapma. Çok ciddi savaş birlikteliği. Yani Alman-Türk dostluğu şeklinde. Biraz da bunun içinde böyle bir şey vardı. Yine detaylarını anlatmayayım ama Ahmet Talip'in bir hikayesi var. Ahmet Talip orada kendisi gibi yetim olan Anna'yla nişanlanıyor ama o sırada savaşın olması nedeniyle Osmanlı yönetiminden Ahmet Talip'i vatandaşlıktan çıkarıyor. Ahmet Talip ne yaptı, ne yapmadı? Belki Nazan Hoca bunu bulabilir. Ben bir hafta 10 gün önce bununla ilgili bir kaynak daha buldum ama İngilizce bir kaynaktı. Onu çevirme fırsatımız olursa biraz daha detaya ulaşabileceğiz. Çünkü Türk-Alman sempozyumuyla ilgili bir kitabın içinde böyle bir bölüm vardı. Yazarını şu anda şey yapamadım, yine notta almadım. Bu da benim biraz disiplinsiz çalışma örneğim galiba. Evet, yarı
Hocam
sömürgeciyiz.
bekleriz son kısmını. Hocam bu arada toplantımızın 10 dakika sonra sona ereceğinden bir uyarı geldi. 10 dakikada toplayabilir miyiz? Ekstra.
Hemen toplayalım. Evet, bunun yanı sıra Ahmet Talip'i geçtim. İkinci slayta geçiyorum. İkinci slayta geçtiğimizde ikinci makalesi hocanın biraz daha resimlerle zenginleştirdik. Hoca çok ciddi şekilde bunu aile tarihi, mikro tarihi üzerinden yaklaşmış. Almanya'da ustası, çırakları ve bizim Ali'nin durumu gözüküyor. Bir sağdan üçüncü kollarını kavuşturmuş durumda olan, tam resmin orta boyutunda olan Ali. Yani hiçbir şey fark etmiyor. Ali yakışıklı çocukmuş, onu da söyleyeyim. Ama çok ciddi bir şekilde makaleyi okudun, ciddi ciddi çalışmalar yapmış. Hemen geçeyim. Ali'nin hayatına baktığımızda Ali savaşın yokluklarını yaşıyor. Savaşın yokluklarında da işte babasını kaybetme, 16 yaşında Bulgaristan'da Deli Orman bölgesinden Rumeli'ye göç ediyor ve İstanbul'a geliyor. Anne çocuklarının Almanya'da yetişmesi konusunda, işte orada para kazanacaklarını, dil öğreneceklerini, Almanya'nın büyük devlet olduğunu şeyle bir an evvel şey yapıyor, gönderelim diyor. Bazı Darülhitam talebelerin Almanya'ya gönderilecekleri ilan edince anneleri Azize oğullarını bu kafilede yer almasını ister. Bu yönde girişimlerde bulunuyor. Ve iki tane kardeşimiz bizim Almanya'ya gönderiliyor. Berlin'de kısa bir süre Türk Dostu gazetecisi Ernest, Türk-Alman Derneği tarafından ustaların yanına gönderiliyor. Ali Berlin'e çok uzak olmayan 126 kilometrede bugünkü Polonya sınırlarında olan bir yere gönderiliyor. İsmail ise bahçıvan olarak geliyor. Öykü bu şekilde. Ve bununla ilgili onlar tabii çok ciddi şekilde, gördüysen adamlar tek tek kimin nerede olduğunu, hangi ustanın yanında çalışacağını belgeler halinde gönderiyor. Ama biraz hızlı şeye gelince, mesela onların pasaportlarını incelediysen Sedef, pasaportlarının son sayfalarında ustalarının görüşlerini yazacak şekilde bir ölçüde de çok ciddi yine de bir çalışma yapmış. Yani Darülhitam yetkilileri de pek de boş durmuş değil.
Kesinlikle.
Ve Ali ustasının yanında çok ciddi çalışmalar yapıyor. Baktığımızda aileye kendini kabul ettiriyor. Hemen bir arka sayfaya geçtiğimizde ailenin sanki bireyi gibi oluyor. Dikkat edersen fotoğrafta tam bir şekilde ailenin içinde hatıra fotoğrafı var ustasının 51. yaş gününü kutlamasında. Çok ciddi bir şekilde kalmış. Ali Haydar'ın hoca Alevi bir aile olduğunu düşünebiliyor. Bu bizi ilgilendirmiyor. Zaten onlar da dini inanç, Hristiyanların yanında kalmalarında bir şey olmuyor. Onlar da böyle bir şey yapmıyor. Ama resime dikkatli bakmak lazım. Bizim Ali hiç öyle bir tavır şeklinde gözükmüyor, rahat bir şekilde, değil mi?
Evet
Evet.
hocam, yeme içme alışkanlıklarından dolayı da herhangi bir zorluk yaşadıklarına dair bir şey paylaşılmamış. Aslında
Evet.
diğer
Evet.
arkadaşlar gibi yemekte de zorlanmamışlar. Buyurun, devam edelim.
Evet. Burada baktığımızda bununla ilgili dolu fotoğraf var. İşte ustasının kızının resimleri göndermesi. Aile arasında son fotoğrafta da Erving güneşli bir günde üstünde asker üniformasıyla resim gönderiyor ve kendi aralarında yazışmalar bak. Burada son kısmını kaydetmeyi unutmuşum galiba. Fotoğraf arkasındaki nottan isminin Mahmut Nedim olduğunu ve fotoğrafı bir arkaya geçersen ben hemen onu toplayayım. Bir ilerisinde göreceğiz şeyde. Baktığımızda Mahmut Nedim, evet, son kısımda Mahmut Nedim'i görüyoruz. Bu da orada okuyan bir Türk çocuğunun karşılıklı haberleşmeleri. Hemen sol tarafta da kızı var. Geriye dönersek Sedef, dakikamızda zamanla geliyor. Ve son kısmında baktığımızda ustalarıyla çok ciddi şekilde çalışıyor. Hatta ustalarıyla en sonunda kalfalık durumuna geliyor. Ama buna rağmen Türkiye'yi tercih ediyorlar. Geri döneceğim diyorlar. Ve iki kardeş Darülaceze'de ikamet ediyor. Daha sonra Halkalı Ziraat talebe listesine İsmail de bulunuyor. Birisi demircilik konusunda, birisi de bahçıvanlık konusunda çok ciddi çalışmaları yapıyor. Yani Alman disiplinin verdiği bir şekilde çalışmalarını yapıyor. Ve en sonunda baktığımızda Ali'nin Avrupalı olması, Ali'nin daha iyi Almanca bilmesi işe alınmasını sağlıyor. Nerede işe alınmasını? Eskişehir Şeker Fabrikası'nda. Ve iki kardeş en son Eskişehir Şeker Fabrikası'nda bir araya geliyor ve ciddi ciddi emekliliklerini burada geçiriyorlar. Ve en son baktığımızda ayrıca Şekerbank ve Halkbank işçi dinlenme tesisleri park, bahçe ve orman projelerinin peyzaj mimarı olarak çalışıyor. Hayatı sonuna kadar bu alanda çalışmaya devam ediyor ve İsmail Dağlı çok ciddi şekilde çalışmalarda bulunuyor. Ve son kısma geldiğimizde Almanya Tatlı Vatan. Ali Dağlı 1921'de dönüşün ardından bir daha yurt dışına çıkmaz. Kardeşi İsmail ise Almanya ile ve Almanya'da edindiği dostlarla ilişkilerini uzun süre devam ettiriyor ve 61'de misafir işçi olarak Almanya'ya göç ediyor. İsmail Dağlı'nın iki oğlu, yani ikinci kuşağı da Almanya'ya gönderiyor. Ve baktığımızda Almanya ile bağlantılarını götürüyor. Ve sonuç olarak hemen bağlayalım. Bu çalışma gerçekten altta her iki makalenin olduğu gibi verdik. İki makaleyi incelediklerinde bizim konumuzun dışında çok daha ciddi şeyler bulacaklardır. Bir, bizim mavi pelerinli çocuklarımız yeterince incelenmeden gönderilmiş. İlk başta da söylediğimiz gibi %40'ı geçmiş. Bir takım işte madenlerde çıkan çorbaları yeterince içmemeleri nedeniyle sağlık sıkıntıları yaşamış. Bunun yanı sıra gördüğümüz gibi orada duygusal ilişkiler yaşayan çocuklarımız da çıkmış. Bunun yanı sıra bu çocuklarımız burada yeterince Almanya'nın şeylerine uymaması. Bunların da birinci nedeni işte ustalarının da Alman ustalarında çok ciddi olması. Bir takım sıkıntılar yaşamış ama son örnekte de gördüğümüz gibi ve Ali Haydar ve İsmail'in de çok büyük örnekleri var. Son olarak şunu söyleyeyim. Bu çalışma bizim sosyal hizmet tarihi açısından benim elime yeni ulaşmış bir, hele ikinci makalesi yeni bir şeydi. Nazan Maksutyen hocamıza, o Berlin'de yaşamını sürdürüyor üniversitede. İnşallah bununla ilgili devamını getirir. Çünkü çok önemli bir çalışma. Sosyal hizmet tarihi açısından çok önemlidir diyoruz. Ve dakikayı bitiriyorum Sedef.
Evet hocam, son 30 saniye kala benim de daha önce hiç duymadığım bir konu olduğunu ve makaleleri bana öncesinde gönderdiğinizde heyecanla okuduğumu belirtmek istiyorum. Bence dinleyenler için de çok heyecanlı bir yayın olacak. Tekrardan emeğinize sağlık. Ara vermeden, bir yurt dışı planı ve yeni bir gezi planı olmadan yayınımızı çekeceğimize inanıyorum. Emeklerinize sağlık, çok teşekkür ederiz.
İyi akşamlar diliyorum. Senin emeklerine sağlık. Çok
İyi
teşekkürler.
akşamlar
Görüşmek
hocam.
üzere.
Görüşmek
İyi
üzere.
akşamlar. Sedef, gitmedin mi daha?
Hocam hala 10 saniyemiz var sanırım. Kaydediliyor. Şu an kayıtta değiliz ama.
Evet.
Hocam gerçekten çok güzel bir konu. Ben başka